Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Feverdin 1403, Hicri Kameri 21 Ramazan 1445 ve Miladi 1 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Dünya Tarihi Podcast'i, Heft Evrenk, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Bugün Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İran ve Mısır Dışişleri Bakanlarından işgalci rejimin Rafah saldırısının önlenmesine vurgu. İranlı kızlar buz hokeyi yarışmalarında Asya ve Pasifik şampiyonu oldu. İran ile Türkiye Cumhurbaşkanlarından ikili münasebetlerin geliştirilmesine vurgu. Papa Francis'ten Gazze'de derhal ateşkes çağrısı. Ve direniş güçleri Siyonistlerin Şifa Hastanesi çevresindeki komuta merkezine hedef aldı. Şimdi haberler.
İran'ın dört bir yanı Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünde karalara büründü. Mümin İran halkı bugün çeşitli merasimlerde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadetinde yas tutuyor. Ehl-i Beyt Aleyhisselam aşıkları Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünde kentlerde siyah bayraklar asarak çeşitli dini mekanlarda mersiyeler okuyup yas tutmakta. Bugün Hicri Kameri 21 Ramazan Ehl-i Beyt imamlarının ilki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümüdür. Hazreti Ali Aleyhisselam Ramazan ayının 19. günü sabah namazı sırasında Haricilerden İbni Mücem Muradin'in acımasız zehirli kılıç darbesiyle başından aldığı derin yara ile 3 gün yoğun hastalığı ardından böyle bir günde şehit oldu. Bu arada dün akşam mübarek Kadir gecelerinin ikinci gecesinde İran'ın dört bir yanındaki camiler ve dini mekanlarda sahur vaktine kadar törenler düzenledi. Cevşen-i Kebir duaları okunarak Allah katına yakarışlar yapıldı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu İrib'de Ehl-i Beyt imamlarının ilki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm İslam alemine ve hür insanlara başsağlığı diliyor.
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ta işgalci rejimin saldırısını önlemek için uluslararası örgütlerin etkili girişim ve tedbirlerine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik barbarca saldırısıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı ve Filistinli kadın, çocuk ve sivillerin öldürülmesine ilişkin büyük endişelerini dile getirdi. Bu alandaki insani durum İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik delice saldırılarını derhal durdurmaya yönelik çabaların ve siyasi ve diplomatik hareketlerin devam etmesi gerektiğini, özellikle de son güvenlik konseyi kararının uygulanmasına ve Gazze'ye büyük ölçekli uluslararası insani yardım gönderilmesi ihtiyacını vurguladı. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Siyonistlerin Filistin halkının Gazze şeridinden zorunlu göçüne yönelik herhangi bir planına karşı çıkarken, işgalci rejimin Rafah saldırısını önlemek için uluslararası kurumların etkili önlemler alması gerektiğini vurguladılar. Emir Abdullayan ve Şükri, İran-Mısır ikili ilişkilerinde son aylarda yaşanan olumlu gelişmeleri de değerlendirerek, İki ülkenin siyasi liderlerinin iradesi doğrultusunda ilişkileri geliştirmenin yolları konusunda istişarede bulundu. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı, direnişin Filistin'deki önemli rolünü vurgulayarak, Filistin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ve İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Nehale'nin son Tahran ziyaretinin öneminin altını çizdi.
İran Milli Kadın Buz Hokeyi takımı Asya Pasifik Buz Hokeyi müsabakasında şampiyonluğu elde etti. İran Milli Kadın Buz Hokeyi takımı Asya Pasifik Şampiyonası finalinde Filipinlere 4-0 yenerek Asya Pasifik Buz Hokeyi yarışmalarında şampiyon oldu. Bu müsabakalarda İranlı kızlar Asya Pasifik Buz Hokeyi müsabakasında ikinci kez Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Hindistan ve Filipinleri mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Bu yarışmalar Kırgızistan'ın Bişkek kentinde yapıldı. Geçtiğimiz yıl İran Milli Kadın Buz Hokeyi takımı Asya Pasifik Buz Hokeyi müsabakasında birinci olmuştu.
İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları siyasi, ekonomik ve kültürel münasebetlerin daha da gelişmesi için yapılan anlaşmaların takibi ve hayata geçirilmesini ve İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine vurgu yaptılar. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı görüşmede mübarek Ramazan ayını tebrik edip, İslam ümmeti için barış, sebat ve refah dileğinde bulunarak ikili siyasi, ekonomik ve kültürel münasebetlerin daha da gelişmesi için pratik adımların atılmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaların takibini ve uygulanmasını hatırlatarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye ve geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayarak, ikili işbirliğin iki milletin menfaatlerinin sağlanması doğrultusunda olup, İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin pekişmesinde rol ifa etmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı almasına rağmen, Gazze Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi nedeniyle Gazze şeridi halkının yaşadığı anlatılamaz acı ve çilelerine dikkat çekerek Siyonist rejimin sadece bu kararı değil, aynı zamanda herhangi bir uluslararası yasa, anlaşma ve sözleşmeye uymadığını ve 400'den fazla uluslararası bildiri ve kararın ihlali bu rejimin saldırgan, hukuka aykırı ve insanlık karşı doğasının bir ifadesi olduğunu, Gazze'deki mazlum halkın desteklenmesi için İslam ülkelerinin ciddi işbirliğinin gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün İslam ümmetinin, İslam ülkelerinin liderlerinden Siyonistlerin Filistin'deki soykırımını ve suçlarını durdurmalarını, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında İslam ülkelerinin işbirliği konusunda kararlı ve caydırıcı bir eylemde bulunmalarını beklediğini ifade ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşların Gazze halkına yardım sağlamalarına vurgu yaptı. Reisi, Amerika hükümetinin cani Siyonist rejimi kapsamlı mali ve silah desteği sağlamaya devam ettiği bir durumda, Siyonistleri Gazze'deki suçlarını durdurmaya zorlamanın en caydırıcı ve etkili yollarından birinin bölge ülkelerinin bu rejimle siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesmek olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Filistin'deki kıtlığın önlenmesi için Gazze şeridine insani yardım gönderilmesi alanında İslam ülkelerinin işbirliği ve birliğine vurgu yaparak İslam Cumhuriyeti'nin bu alanda her türlü girişime hazır olduğunu duyurdu. İran hükümeti ve milletine mübarek Ramazan ayını tebrik eden Türkiye Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliği konseyinde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Türkiye hükümeti tarafından takibi ve uygulanması konusundaki kararlılığını vurguladı.
Dünya Katolikleri lideri Gazze'de derhal ateşkes sağlaması ve bölge halkının insani yardıma erişiminin sağlanması çağrısında bulundu. Vatikan News'da yer alan habere göre Papa Francis Paskalya münasebetiyle yayınladığı mesajda insanlığın yolu, savaş taşı, insanlık krize, insan hakları ihlalleri ve insan kaçakçılığıyla kapanmıştır ifadelerine yer verdi. Kurtarıcının girişini insanlığı kurtarmanın yolu olarak ilan eden Papa Francis savaş başlatarak kurtarıcının girişinin önünü kapattık ifadelerine kullandı. Papa mesajının bir diğer bölümünde Ukrayna ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çatışmanın taraflarının uluslararası yasalara saygı duymasını talep ederek tüm savaş esirlerinin serbest bırakılmasını umduklarını ifade etti. Mesajında Gazze'ye de değinen Fransız, Papa Fransız ayrıca Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, mahkumların değişimi ve Gazze halkının insani yardıma erişiminin sağlanması yönünde çağrıda bulundu. Sivillere özellikle çocukları dünyanın farklı bölgelerindeki savaşın ana kurbanı olarak nitelendiren ve dünyadaki düşmanlıkların sonu için dua eden dünya Katolikleri lideri Suriye, Lübnan, Haiti, Myanmar, Afrika ülkelerinden yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın sınırlı bölgelerinde barış ve istikrarın tesis yönündeki umudunu diri getirdi. Gazze şeridinde yaklaşık 6 ay süren savaşın ardından Gazze şeridinde derhal ateşkes kararı 25 Mart 2024 Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı. Sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü bu konseyin daimi olmayan üyelerinden Gazze şeridinde derhal ateşkes ilan edilmesi yönünde sunduğu karara evet oyu verdi ve bu konseyin daimi üyesi olan Amerika çekimser kaldı. Böylece Gazze şeridinde ateşkes kararı onaylandı. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze şeridine insani erişimin garanti edilmesi bu kararın maddeleri arasında yer alıyor. Daha önce diğer ülkeler tarafından önerilen kararlar Amerika'nın veto ile iki kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Böylece Siyonist işgal rejimi uzun süredir destekçisi olan Washington'un yardımıyla Gazze şeridindeki Filistinlilere yönelik soykırım operasyonunu sürdürdü. Siyonist soykırımcı rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika ve Batı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde savunmasız bir mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlattı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 32.782 Filistinli şehit oldu, 75.298 Filistinli ise yaralandı.
Filistin direniş tugayları, Siyonist işgalcilerin Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresindeki toplanma yeri ve komuta merkezini roketlerle hedef aldı. İrna'nın haberine göre Mescid-i Aksa şehitleri tugayları, mücahit tugaylarıyla düzenlediği ortak operasyonda Siyonist işgalcilerin Gazze şehrinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki toplanma yeri ve komuta merkezini kısa menzilli füzelerle hedef aldı. Filistin İslam Mücahit Hareketi'nin askeri kolu olan Seraya el-Kudüs güçleri de Gazze şehrinin doğusunda Siyonist rejimin bir askerini öldürdü. Bir diğer haber ise Gazze şehrinin batısındaki Şatayi kampının bombalanması sonucu iki Filistinlinin şehit olduğu 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca Kudüs rejimine bağlı işgalci ordunun bu şeridin merkezindeki Gazze Vadisi köprüsü yakınındaki bir konut binasına düzenlediği hava saldırısı sonucu bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail rejiminin savaş uçaklarının Gazze şehrinin Derej mahallesine düzenlediği saldırıda birkaç Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Siyonist rejimin uçakları Gazze şeridindeki El Nuseyrat kampının kuzeybatısındaki El Asari yerleşim yerinde yıkılan kuleleri yoğun bir şekilde bombaladı. Ayrıca Siyonist rejimin topçuları Gazze şeridinin batısındaki El Şifa kulesi çevresini, El Gafiri kulesini, El Bureyç kampının doğusundaki bölgeleri ve Vadi Köprüsü'nün kuzeyini ve Han Yunus şehrinin batı bölgesini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 32.782'ye ulaştı. 75.298 kişi de yaralandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF sözcüsü Gazze şeridindeki çocukların Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı yürüdüğü savaşın ve açlığın korkunç sonuçlarından etkilenmeye devam ettiğini, dünyanın sadece onların durumunu izlediği uyarısında bulundu. İran'ın dün verdiği habere göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu sözcüsü James Elder, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Gazze şeridindeki çocukların saldırılarından travmaları ve korkunç sonuçları ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunarak Siyonist rejimin yürüttüğü savaş ve açlığın Gazze şeridinde acil ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Dünyanın sadece Gazze şeridindeki çocukların acılarını ve açlığını izlediğini belirten James Elder, bu bölgedeki çocukların acılarını dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölmekte olduğunu ve binlerce çocuğun da yaşamının kurtarması için acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti. UNICEF ve Dünya Gıda Örgütü'nün Ocak 2024'te Gazze şeridinin kuzeyinde yaptığı araştırmalar, şeritteki çocukların yaklaşık %16'sının ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Filistin hükümetinin Gazze şeridindeki enformasyon ofisi 175. gününde Gazze'deki savaşın kayıp ve hasarlarına ilişkin genel istatistiklere ilişkin bir rapor sundu. Savaştaki kayıp ve hasarların özeti şöyle. Siyonist ordu Gazze şeridinde 2888 suç ve cinayet işledi. 39.623 kişi şehit oldu ve kayboldu. 32.623 şehit hastanelere nakledildi. 7.000'den fazla kişi hala kayıp ve enkaz altında. Şehitlerin 14.350'si çocuk. 28 çocuk açlıktan öldü. Şehitlerin 9.460'ı kadın. Sağlık çalışanlarından 364 kişi şehit oldu. Kurtarma ekiplerinden 48 kişi şehit oldu. 136 gazeteci şehit oldu. 75.092 kişi yaralandı. Bu savaşın toplam kurbanlarının %73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. 17.000 çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti. Tedaviye devam etmek ve hayatlarını kurtarmak için 11.000 yaralının yurt dışına gönderilmesi gerekiyor. 10.000 kanser hastası acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. 700.000 kişi yerinden edilme sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı. 8.000 kişi yerinden edilme nedeniyle viral hepatite yakalandı. 60.000 hamile kadın tıbbi bakım eksikliği nedeniyle risk altında. İlaç ithal edilmemesi nedeniyle 350.000 kişiye kronik hastalık teşhisi kondu. Tedavi gören ve sağlık çalışanlarından 274 kişi gözaltına alındı. İsimleri bilinen 12 gazeteci tutuklandı. Gazze şeridinde 2 milyon kişi yerinden edildi. 168 hükümet merkezi yıkıldı. 100 okul ve üniversite tamamen yıkıldı. 305 okul ve üniversitede hafif hasar oluştu. 227 cami tamamen yıkıldı. Diğer 294 cami ise hafif hasar gördü. 3 kilise bombalandı ve yıkıldı. 70.000 konut tamamen yok oldu. 290.000 konut bombalandı ve yaşanmaz hale geldi. Gazze halkının üzerine 70.000 ton patlayıcı atıldı. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 22 Ramazan 1445 ve Miladi 1 Nisan 2024 Pazartesi. Müzik 33 yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1370'te Irak'ın Baas rejimi, Irak milletinin intifadası sırasında Kutsal Necef ve Kerbela kentlerine saldırdı. Irak'ın Müslüman halkının zalim Baas rejimine karşı kıyam etmesinin ardından eli kanlı rejimin güvenlik güçleri, başta Şii Müslümanlar olmak üzere, Müslüman halkının duygularını etkilemek için Kutsal Necef ve Kerbela kentlerinde İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam türbelerini ziyarete gelen oruçlu ziyaretçileri saldırdı ve bazılarını şehit veya yaraladıktan sonra da bu iki büyük imamın melekuti türbelerine karşı küstahlıklarda bulundu. Menfur Baas rejimi ayrıca o yılın Ramazan ayının 19. ve 20. günlerinde de Necef ve Kerbela ve Irak'ın diğer bazı kentlerinde düzenlenen yas merasimlerine saldırdı ve yas tutan destelerin hareketini engelleyerek bu kentlerde adeta sıkı yönetimi uyguladı. Aslında zalim Saddam rejimi Irak halkını sırf kendi kaderlerini kendileri belirlemek istediği için bu cinayetleri işliyordu. Amerikalı askerlerin eşliğinde İslami mukaddesata yönelik yapılan bu tür saygısızlıklar ise Irak'ın Baas rejimi ve Saddam'a karşı yeni itiraz dalgalarını yükseltti ve bu rejimin gerçek mahiyetini ve menfur yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Aslında Saddam rejiminin işlediği cinayetlerin boyutları 2003 yılında devrildikten sonra daha da belirgin hale geldi ve tüm dünya Baas rejimi ve elebaşlarının işlediği cinayetlerin derinliğini anladı. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1398'de İranlı ünlü sinema oyuncusu Cemşit Meşayehi vefat etti. Çocukluğundan beri sanata meraklıydı ve henüz 13 yaşındayken oyunlar yazıp yönetti. Meşayehi tiyatro alanındaki çalışmalarını bıraktı ve Hicri Şemsi 1336'da yeni kurulan dramatik sanatlar bölümünde göreve başladı. Hicri Şemsi 1349 yılında profesyonel oyunculuğa başladı ve Kil ve Ayna dizisiyle sinemaya girdi. Ayrıca Kemalül Mülk, Ehteca Prensi, Hezar Destan gibi birçok önemli İran filmi ve dizisinde ve daha birçok film ve dizide rol aldı. İran sinema ve televizyonunun önde gelen oyuncularından Üstad Meşayihi yaşamı boyunca pek çok ödül aldı. Bunların en önemlileri 7. İran Sinema Evi Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu heykelini alması, İran Sinema Evi Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Pyongyang Uluslararası Film Festivali'nde Krizantem Çiçekleri ve Kemalül Mülk filmlerindeki rolüyle Fajr Film Festivali'nin başrolünde en iyi erkek oyuncu dalında Kristal Simorgh ödülüne layık görüldü. ...1172 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Ramazan 273 tarihinde Müslüman muhaddis müfessir İbn-i Mace vefat etti. Hicri Kamiri 209 tarihinde İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen İbn-i Mace, hadis ilmiyle tanışmak için çeşitli İslami beldelere seferler düzenledi. Hadis biliminde yetenekli olduktan sonra ehli sünnet nezdinde hadis alanında en muteber olan 6 kitaptan biri olan Sonen İbn-i Mace eserini telif etti. Tefsir-i Kur'an ve Kazvin tarihi İbn-i Mace'nin en değerli kitapları arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Günün birinde bir kurt, bir aslan postu giydi ve horozları ele geçirmek için bir çiftliğe girdi. Gururlu horozlar aslan ile savaşa girdiler. Savaşın ortasında havaya büyük bir toz bulutu kalktı. Öyle ki gölgesi tüm çiftliği kararttı. Daha çok bir kartalı andıran bir gölge. Dünya Tarihi adlı podcast'in 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Savaş ve barış, ihanet ve cehalet, hırs ve ölüm hikayesi. İspanya ve Portekiz'in dünya kaynakları konusundaki rekabeti devam ediyordu. Onlar her biri Amerika, Afrika ve Asya'da daha fazla sömürgenin peşindeydi ve hala Papa 6. Alexander'ın çizdiği çizgi konusunda pazarlık ediyorlardı. Fakat yine de hiçbiri Portekiz ve İspanyol prens ve prensesler arasında evlilikleri engelleyemiyordu. Her bir ülke günün birinde yapılan bu evliliklerden yarar sağlayabilecekleri umuduyla rıza gösteriyordu. Miladi 1577 yılında Portekiz Kralı Sebastian, İspanya Kralı II. Filipe tüm rekabetlerden uzak birleşerek Fas'a saldırma önerisinde bulundu. Filip bu öneriyi kabul etmedi, zira sonuçlarından korkuyordu. Sebastian tek başına Fas'a saldırdı fakat ağır bir yenilgi uğradı ve katledildi. Bu kral hiç evlenmemiş ve hiçbir varis de yoktu. Bu yüzden saltanat babasının amcası yani Kardinal Henry'ye kaldı. Fakat Henry de 2 yıl sonra öldü ve onun da bir varisi yoktu. Bu durum Portekiz'i tüm sömürgeleri ile ele geçirmek için İspanya kralı için en fırsattı. Daha önce yapılan evlilik tabii ki işleri daha da kolaylaştırmıştı. Filip, Sebastian annesinin dayısıydı ve şimdi Portekiz'in de kralıydı. Artık Portekiz'in Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki tüm toprakları İspanya'nın elindeydi. İspanya, Portekiz'i tüm sömürgeleriyle birlikte yutabilmişti. İspanya Kralı Filip, Portekizlilere iyi davrandığı ve ömrünün sonuna kadar verdiği sözlere sadık kalmaya çalıştı. Fakat onun yerine geçenler Portekizlilere farklı davrandılar. İspanya krallarının zulmü Portekizlileri bezdirdi. Öyle ki miladi 1640 yılında isyan ettiler ve Juan Duc Braganza'yı tahta oturttular. Bu sefer İspanya'yı görmeye bile tahammülü olmayan Avrupa'nın tüm önemli ülkeleri Portekizlileri destekledi. Fransızlar ve Hollandalılar onlara destek için gemiler gönderdiler. İngilizler de en seçkin komutanlarından birinin liderliğinde askerler göndermeye hazırlandı. Fakat bir şartı vardı. İngiltere'nin şartı İngiliz Kralı 2. Charles'ın Portekiz Kralı'nın kızı Catherine ile evlenmesiydi. Catherine'in çeyizi de belliydi. Yıllar önce Hindistan'da Portekizliler tarafından ele geçirilen Mumbai Limanı, Avrupa'nın Cebeli Tarık Boğazı'na en yakın nokta olan Fas'ın Tanca kenti, 500 bin pound nakit para ve Portekiz'in Amerika, Asya ve Afrika'da sahip olduğu tüm bölgelerle İngiltere'nin ticaret imtiyazı. Portekizli gelin bu ağır çeyiz ile İngiltere Kraliyet Sarayı'nın yolunu tuttu ve İngiliz askerler de Portekiz'e. Ve İspanya'da 1668 yılında Portekiz'in bağımsızlığını tanıdı. Böylece bir evlilikle kaybedilen topraklar bir başka evlilikle eski dönemine geri döndü. Bu arada İngiltere'nin ayağı Hindistan'a iyice açıldı ve eskiye nazaran Avrupalı rakiplerine karşı rekabette daha iyi bir konum kapabildi. İngiltere Kralı Mumbai, daha önce Kraliçe Elizabeth döneminde kurulan Doğu Hindistan şirketini kiraladı. Fakat gerçek şu ki İngilizler geç kalmışlardı. Daha önce horozlar her yeri sahiplenmişlerdi. İngilizlerin Hindistan ile tanışmaları yaklaşık Doğu Hindistan şirketinin kurulmasından 50 yıl öncesine dayanıyordu. Fakat o dönemde İngiliz tüccarlar fazla bir başarı kazanamadılar ve hayal kırıklığına uğrayarak öfkeyle ülkelerine geri döndüler. Bu, kraliçenin Francis Drake adlı deniz korsanının İspanyollardan yüklü miktarda altın çaldığı dönemdi ve kraliçe bu eşsiz serveti bir yerde yatırım için kullanmayı bekliyordu. İngiliz tüccarların bu istekleri kraliçeyi Doğu Hindistan şirketini kurmayı düşünmesine sebep oldu. Şirket faaliyetlerine başladı ve kraliçe İngilizlere daha fazla koruma sağlamak için Hindistan kralının sarayına bir temsilci gönderdi. Şirketin faaliyete geçmesinin ardından İngilizler Surat ve Bentham şehirlerinde iki ticarethane kurdu. Surat kenti Hindistanlı Müslümanların buradan hacca gittikleri kentti ve bu yüzden çok yoğun ve kalkınmış bir kentti. Bentham'da baharatın bolca ticareti yapılan kentti. İngilizler Surat kentinde, Portekizliler ve Bantam kentinde de varlıklarından öfkeli olan Hollandalılarla rekabet etmeleri gerekirdi. Fakat şimdi artık daha tecrübeliydiler. İngilizler Doğu Hindistan şirketi kendi faaliyetlerini Surat ve Bantam kentleri ile sınırlandırmadı ve birkaç yıl sonra Bengal Körfezi'nde Madras Limanı'nın temellerini attı. Böylece rakipleri olmadan ticaretle meşgul oldu. Daha güçlü bir rakibin gözüne kestirdiği bir limandı. Fransızlar. Horozlar kendi bölgelerinde ve içinde bulunan her şeyde gözleri var ve diğerlerinin onların yanında yer almasına izin vermezler. İngilizlerin ardından bu kez Fransızlar da kendi sömürgelerinde ticaret yapmak için şirketler kurmayı düşündüler. Halk bu şirketlerin hisselerini satın alabiliyor ve deniz aşırı ticaretten kazanılan kârdan pay alabiliyordu. Fransızlar başta Amerika'da ticaret için bir şirket kurdular ve ona Batı Hindistan adını verdiler. Bir süre sonra da Hindistan'da bir şirket kurarak İngilizler gibi adını Doğu Hindistan koydular. Artık hem Batı Hindistan ve hem Doğu Hindistan firmaların hisseleri Paris'te satılıyordu ve Louisiana altın madenleri ve Hindistan elmas madenleri için büyük reklam kampanyaları düzenleniyordu. Öyle ki sadece Fransa'nın dört köşesinden değil, hatta Almanya ve Hollanda gibi diğer ülkelerden de insanlar hisse satın almak için Paris yolunu tutuyorlardı. Yollar Paris'e giderek Batı ve Doğu Hint firmaların hisselerini satın almak şevkiyle yollara düşenlerle doluydu. Öyle ki Paris'e giden faytonlar 7-8 hafta önceden kiralanıyordu. Firmaların hisse değerleri hızla yükseliyordu. Öyle ki birkaç hafta içinde başlangıçta 500 lira satılan hissenin değeri 20 bin liraya çıktı. Yani her hissenin değeri kısa bir süre içinde 40 kat arttı. Sömürgelerin hisse ateşi çok yüksekti. Öyle ki her kesimden insanlar, hatta küçük esnaf bile hisse senedi satın almaya çalışıyordu. Ve hatta bazıları kısa bir süre içinde akıl almaz servetler edindiler. Fransızlar bu zahmetsiz ve beklenmedik kazanımları kolonilerdeki temsilcilerine, özellikle de Duplex adlı bir adama borçluydu. Hindistan'daki Fransız askeri ve ticari faaliyetlerini yöneten Duplex, Hindistan'ın Pondicherry şehrinde güçlü bir askeri güç hazırlamış ve daha önce ıssız bir bölge olan şehri önemli ticaret merkezlerinden birine dönüştürmüştü. Ancak şimdi İngilizlerin Hindistan'da her geçen gün ilerlemesinden derin endişe duyuyordu. Gururlu horoz kendi bölgesinde bir aslanın varlığına tahammül edemiyordu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ticaret evlerini korumak için kaleler inşa etmiş ve hatta Madras limanını bile kurmuştu. İşte Duplex'in de gözü bu limandaydı. O, İngilizlerin çalışmalarının genişlemesini engellemek istiyordu. Bu yüzden Madras'ı ele geçirmek ve İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin belini burada kırmak istiyordu. Duplex Madras'a saldırmak için takviye güç talep etti. Bir süre sonra Fransız gemileri Amiral Baudrillon'un komutasında Pondicherry limanına girdi. Duplex askeri güçlerini hemen Madras'a doğru hareket etme emrini verdi. Kale kuşatıldı ve birkaç gün sonra teslim oldu ve Fransızların eline geçti. Madras'ın fethi haberinin Fransa'ya ulaşması, şirket hisselerinin daha da yükselmesi ve daha önce sade yaşamları olan çok daha fazla Fransızın zengin olması ile beraber oldu. Bu zaferden sarhoş olan Duplex, bu zaferle adının tüm dünyaya yayılacağı ve ünleneceğini düşünüyordu. Fakat Amiral Baudrillon İngilizlerle gizliden gizliye anlaşmıştı. Baudrillon İngilizlerden 1 milyon lira rüşvet almış ve onlarla bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma uyarınca İngilizler para karşılığında Madras'taki kale ve ticari bürolarını geri alabiliyorlardı. Baudrillon kendi parasını İngilizlerden almıştı, fakat Duplex hiçbir şeyi geri vermek istemezken hatta İngiliz esirleri bile serbest bırakmak istemiyor ve onları sadece Fransa'ya karşı asla silahlanmama şartı ile serbest bırakmak istiyordu. Amiral Baudrillon Fransa'nın yolunu tuttu ve ihanet suçlaması ile Bastille hapishanesine atıldı. Aslan kılığına giren kurt planının etkisiz olduğunu anladı. Bu yüzden bir köşede pusuya yattı ve daha sonraki gelişmeleri beklemeye durdu. Pondicherry'de Fransızların hala eline geçmeyen İngilizlere ait bir kale vardı. Bu kale St. David idi. Fransızlar St. David Kalesi'ne ulaşan tüm yolları izliyorlardı. Fakat asla Hintliler gibi derisi koyu olan ve yerel kıyafet giyen kişi hakkında şüpheye düşmediler. Bu adam İngiliz hükümetinin adamı Robert Clive'di ve Doğu Hindistan şirketini tekrar onarmak ve İngiltere'den gönderilen takviye gücü ile Madras'ı Fransızlardan geri almakla görevliydi. Hintliler gibi cildini koyulaştıran Robert Clive, St. David Kalesi'ne ulaştı ve İngiliz filosunun Hindistan kıyılarına ulaşmasını bekledi. 8000 askerle Hindistan'a ulaşan 30 İngiliz gemisi Madras'a saldırmak yerine Fransızların ana ticaret merkezi olan Pondicherry limanını kuşattı. Clive'ın planının sonuç vermesi için birkaç gün yeterliydi. Fransızlar Pondicherry kuşatmasına karşılık Madras'ı İngilizlere vermek zorunda kaldılar. Hikayemizin gururlu horozu aslan görünen kurda karşı yenilmiş fakat hırsları daha bitmemişti. Hindistan'ın güney kesiminde bulunan ve 40 milyon nüfusu olan Dekkan bölgesi iç ihtilaf ateşinde yanıyordu. Dekkan hükümdarı vefat etmiş ve halefi konusunda savaş başlamıştı. Dupleix hemen konuya el koydu ve krallık iddiası da olanlardan biriyle anlaştı. Böylece elindeki askerler ve tophane teçhizatını ona verdi. Müttefik güçler zafer kazandılar ve Dupleix'in müttefiki hükümet tahtına oturdu. Fakat hükümetinin devam etmesi için yine Dupleix'in desteğine ihtiyacı vardı. Artık Dekkan hükümeti Fransızların himayesi altındaydı ve onların emir kulu olmuştu. Fransızlar Hindistan'ın doğusuna, Karnataka Savaşı'na da müdahale ettiler ve bölgenin hakimini de himayelerini aldılar. Artık Doğu Hindistan şirketinin sultası altında olan bölgeler Fransa yüz ölçümünün iki katıydı. Nüfusu ise birkaç katı. Kaplanlar ve papağanlar diyarında Fransızlar ve İngilizlerin rekabeti devam ediyordu. Ve İngilizler kısa bir süre içinde Fransızların himayesindeki bir bölgeyi ele geçirmeyi başarmışlardı. Bu olay Fransızlar ve mağrur liderlerini çok kızdırmıştı. O, İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin elinde olan bir bölgeye saldırmış fakat ağır bir yenilgi alarak mücadelenin devamı için Paris'ten para ve asker yardımı istemişti. Dupleix'in Hindistan'da İngilizler ile savaş için yaptığı harcamalar Fransız Doğu Hindistan şirketi hisse sahiplerini öfkelendirdi. Şirket yöneticileri Dupleix'e gönderdikleri mesajda geniş bir ülke değil, birkaç ticari liman ve merkez istediklerini belirttiler. Fakat diğer tarafta şirketlerine silah ve asker göndermek için bir an bile tereddüt etmeyen İngiltere Sarayı, Dupleix'in Hindistan'daki davranışı ve izlediği siyasetin sonuçta iki ülke arasında tam bir savaşa sebep olacağına dair Fransa sarayına sürekli mesaj gönderiyordu. Dupleix Fransa'da Doğu Hindistan şirketinden alacaklı olduğu yüklü parayı istedi. Fakat bu kadar büyük bir meblağa ulaşmak hiç de kolay değildi. Dupleix 10 yıl boyunca şirket müdürlerinin peşinden koştu. Fakat bir yere varamadı ve en sonunda yoksulluk ve sefalet içinde öldü. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Dünya Tarihi Podcast serimizin 5. bölümünü sundum. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüzde Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Müzik Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanını çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerinin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi. Şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üçtür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutar'ın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopuz olarak da adlandırılan ağız kopuzunu sayabiliriz. Ağız kopuzu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopuzunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopuzu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Heftevreng adlı programın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki sohbetimizde Türkmen müziği hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofallu Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofallu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofallu Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şah'ın cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden zalim şahı şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nuflaşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nufeldo Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nuflaşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nuflaşata köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşrik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında, kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Papa Francis'ten Gazze'de derhal ateşkes çağrısı geldi. İran ve Mısır Dışişleri Bakanlarından işgalci rejimin Rafah saldırısının önlenmesine vurgu. UNICEF'ten Gazze Savaşı'nın çocuklara yönelik korkunç sonuçlarına ilişkin uyarı geldi. İki başörtülü oyuncu Amerikan basketbol turnuvalarında diğer kadınlar için ümit ve coşku yarattı. Susan Sarandon, İsrail suçları İsrail toplumunun tam bir yansımasıdır. Bugün Emirü'l-Müminin Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İran ile Türkiye Cumhurbaşkanlarından ikili münasebetlerin geliştirilmesine vurgu. İranlı kızlar buz hokey yarışmalarında Asya ve Pasifik şampiyonu oldu. Direniş güçleri Siyonistlerin Şifa Hastanesi çevresindeki komuta merkezini hedef aldı. 175 gün sonra Gazze'deki savaşın yol açtığı kayıplar ve hasarın genel verileri açıklandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında Kısa Dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, Kısa Dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, Orta Dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.